Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün biraz arabalardan konuşacağız. Biraz seyahatten konuşacağız aslına bakarsanız. Eski İstanbul, İstanbul dışından gelen seyyahların, yurt dışından gelen seyyahların bir cazibe merkezi kim ne derse desin. Sebepleri ne olursa olsun gelme sebepleri İstanbul'u yazmışlar, çizmişler. Ama bunun dışında İstanbul halkı kendisi gezmeyi sever miydi? Neyle gezerdi? Arabalar hangi zamandan itibaren nasıl yaygınlaşmaya başladı? Sonuçta sur içi de olsa her yere yürüyerek gidemiyorsunuz. Özellikle kadınları düşünün. Bunları biraz konuşalım istiyoruz.
Hay hay. Biz seyyar bir milletiz. Göçebe demiyorum çünkü göçebenin başka manası var. Yani Türkler göçebe bir millet değildir. Her millette olduğu gibi Türklerin arasında da göçebe olanları vardır, olmayanları vardır. Göçebe dediğiniz belli bir vatanı yoktur veya varsa bile orada devamlı kalmaz. Bir mevsim bir yerde kalır ve kolayca yer değiştirebilir. Yerleşik hayatı yaşayanlar ise belli bir şehirde, köyde, kasabada yurt tutarlar. Ziraatle, ticaretle, esnaflıkla geçinirler. Enteresandır. Türk milletinde göçebe karakter her zaman olmuş. Çünkü koyun besleyen bir millette ister istemez yer değiştirmek vardır. Fakat yerleşik hayata geçtikten sonra yine enteresandır. Türkler gezmeyi çok sevmemişler. Nasıl üç tarafımız denizle kaplı olduğu halde öyle balıkçılığı, yüzmeyi çok sevmiyoruz. Vaka bizden çok muazzam denizciler yetişmiştir. Biraz 16-17. asırda. Ama yine de millet olarak söylüyorum, yani sosyal hayat olarak böyle. Yakın zamana kadar mesela denize girmeyi sevmezdi bizim insanımız. İstanbul'da bile denize girenler ekseri gayrimüslimlerdi. Onlar da beyaz Ruslardan öğrendiler. Çarlık devrilince Rusya'dan kaçan beyaz Ruslar İstanbul'a geldiler. İstanbul'a çok yenilik getirdikleri gibi denize girme adetini de getirdiler. İstanbullular o zaman denizin kıymetinin farkına vardılar.
Yani aslında denizin böyle bir kullanım alanı olacağını düşünmediler.
Evet, bu da bir sosyal bakış açısıdır, adettir. Yani çok da kınanacak, şaşılacak belki bir şey değil ama şimdi biz hayret ediyoruz. Gezmek de aynı. Yani Anadolu'da öyle insanlar vardır ki doğup büyüdüğü köyden, kasabadan, şehirden dışarı çıkmamış, bir yere gitmemiştir. Ama şu var tabii, yani belli vazifelerle bir yere gidenler, en başta tabii askerler, ordu, o bundan müstesna. Ama onun dışında böyle bir vazifesi olmayanlar bulunduğu yerden çok fazla hareket etmeyi istememişler. Neden acaba? Tabii bir yerden bir yere gitmek gelmek zor o zamanın şartlarında. Yollar çok emniyetli değil. Geride bıraktığınız aileniz, işiniz ne olacak? Yollar çok uzun sürüyor. Bu uzun süren yolun masrafları nasıl karşılanacak? Siz oradayken geride kalan işiniz nasıl yürüyecek? Bütün bunları hesap ettikleri için çok fazla bir yerden bir yere hareket etmiyorlar. Sefer edin sıhhat bulun diye Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Sefer etmek insana sıhhat kazandırır ama Hazreti Peygamber'in başka bir sözü de var. Sefer azaptan bir parçadır. Yani eziyettir, sıkıntıdır her zaman. Hatta onun için seferde bile namazlar kısaltılabiliyor. Ramazansa oruç tutulmayıp sonra kaza edilebiliyor. Şimdi gelelim İstanbul'a. İstanbul tabii bütün Osmanlı ülkesinin, Türk yurdunun bir rafine şehridir. İstanbullular gezmeyi sever mi? Korkarım ki buna vereceğimiz cevap menfidir. İstanbullular gezmeyi çok sevmezler. Hele anlatırlar eski İstanbullular arasında. Sur içinde doğup büyüyüp ömründe hiç karşı tarafa geçmeyen.
Evet, İstanbul'da iki kıta, yaka var.
Var. Tabii bunların bazılarını kayığa binme korkusuna hamledenler vardır. Cevri Çelebi isminde bir şair varmış mesela. Kayığa binmekten korktuğu için hiç Anadolu yakasına geçmemiş. Bir defasında bunu karşı tarafta Galata yakasında bir davete çağırmışlar. Halic'in arka tarafını kağıthane üzerinden dolaşarak davete gitmiş diye anlatılıyor.
O da ayrı bir
evet
meşakkat.
Meşakkat. Acaba hakikaten kayığa binmekten mi korkuyordu küçükken? Kayık batma tehlikesi bilemeyiz artık, onun sebebi nedir ama böyle insanlar vardı. Diyeceksiniz ki zaten insanların gezme adeti çok yenidir. İnsanlar şehir içinde de şehir dışında da gezmeyi çok sonra keşfetmiştir. Avrupa'da da zannetmeyin insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar. İnsanların gezmeleri mutlaka bir maksada matuftur. Ya hacca gidecektir, ya sağlık sebebiyle bir yerde, ya da hicret edecektir. Başka türlü bir insan bir yere gitmez. Zaman içinde artık Avrupa'da da Osmanlı ülkesinde de hayat yerleşmeye başlayınca sayfiye adeti çıktı. İnsanlar şehrin meşakkatinden, sıkışık halinden ayrılmak istediler. Herkesin demek ki, belki de Türklerin damarında var bu. Bağ, bahçe, yeşillik, bunlarla haşır neşir olmak istiyorlar. İstanbul halkı da en önce sayfiyeyi keşfetti. Sayfiyeler nerelerde? İstanbul'un o zaman Boğaz köylerinin tamamı sayfiyedir. Beşiktaş'tan karşı tarafta Üsküdar'dan itibaren.
Beşiktaş'tan
karşı tarafta Üsküdar'dan itibaren bütün Boğaz köyleri, Ortaköy, Emirgan, Rumelisarı, Sarıyer'e kadar, Kavak'a kadar birer balıkçı köyüdür. Karşı tarafta Beylerbeyi, Kuzguncuk, Çengelköy, Vaniköy, Kandilli, Beykoz, hatta Kavak'a kadar, Fener'e kadar hep birer balıkçı köyüdür. Bunlar birer sayfiye yeridir. Fakat buraya gitmek çok zordur.
Karadan.
Çünkü karadan yol yoktur. Yok. Mutlaka kayık veya tekne tutup gidilecek. Ve buralarda öyle çok fazla sayfiye yapmaya elverişli yerler değil. İçine kapalı balıkçı köyleridir. Bir kısmı Rum köyüdür, bir kısmı Türk köyüdür, bir kısmı Rum Türk karışıktır. Çok fazla yabancılara sıcak bakan yerler değildir. Zaten yabancılar da gidip orada oturmak istemezler çünkü Boğaz rutubetlidir.
Nem var.
Nem vardır. İstanbullular nemi sevmezler. Şimdi kalıyor İstanbul köyleri. Şeye doğru, Edirne'ye doğru olan köyler ve Anadolu yakasında karşı tarafa doğru olan köyler. O zaman Üsküdar bir kasabadır. Kadıköy, Üsküdar'ın bir köyüdür. Burada ekseri gayrimüslimler yaşar. Müslüman sayısı azdır. Onlar da Yel Değirmeni tarafında yaşarlar. Hatta sonra Levantenler Moda'yı işgal etmişler. Moda'nın tamamı neredeyse Levanten'dir. İstanbul'un cami olmayan tek mahallesidir. Sebebi de halkında hiç Müslüman yoktu. Sonra da Moda'ya cami yapıldı. Evet. Ondan sonra artık Bostancı, Kadıköy, Fener Yolu, Kızıl Toprak, Erenköy bunların hepsi birer köydür. Küçük bir Anadolu köyüdür bunlar. Bunlar mesire olmaya başlamış.
Anadolu köyü derken balıkçı köyü müdür
balıkçı
bunlar?
Balıkçı köyü değil. Bunlar da ziraatle meşgul olunur. Hı-hı. Balıkçı sahilde yani olanlardan.
Sahilde değil bu
Kartal'da,
köyler.
Kartal'da, Pendik'te balıkçılık var ama sahilde ama sahilden biraz içeridedir. Hı-hı. Sahili çok yakın değil. Ve daha ziyade buralarda ziraat vardır. Boğaz köylerinde ziraat yoktur.
Arazi olarak da tabii buralar daha uygun ziraate.
Evet. Boğaz köylerinin çok Beykoz. Onun da havası çok müsait değil. Kuzguncuğun arka taraflarında biraz ziraat yapılırdı. Bahçe, o da bağ bahçe cinsinden. Biraz Anadolu Hisarı'nın o taraflarda yapılırdı. Karşı tarafta Emirgan'ın arka tarafları Arnavutköy oralarda ziraat yapılırdı. O da çok basit bir ziraat. Onun dışında
sebzedir
sebze
herhalde,
meyve öyle, daha yani ziyade. Öyle. Böyle ciddi bir buğday falan ziraatı mevzubahis değil. Onlar diğer köylerde. Rumeli ve Anadolu köylerinde.
Var mıdır İstanbul'da?
Vardır. İstanbul'da buğday ziraatı var. Normal bir Anadolu köyü gibi ziraat yaparlar ve bunlar da hiç İstanbul'a inip inmezler. Yani Erenköy'ünde yaşayan bir köylü belki İstanbul'a hiç inmemiştir. Ama işte zamanla bu sayfiyecilik başlayınca İstanbul halkı da seyahatin tadını aldılar. Avrupa'dan çok da geç değil. Yani Avrupa'da seyahatin, touring'in başlamasıyla beraber İstanbullular da ve İstanbul, Osmanlı Devleti'nin bilhassa sahil şehirlerinde gezmenin zevkini aldı insanlar. Ve bunlar sayfiyeye göçmeye başladılar. Baharın sonunda, yazın başlangıcında ki bu Mayıs sonu, Haziran başlarıdır, sayfiyeye göçülür ve Eylül ayında, en geç Ekim ayında tekrar şehre dönülür. Sayfiyeye göçmek bir maceradır.
Maaile mi gidilir?
Maaile gidilir.
Çalışan, memur.
Ya o işte zordur. Anadolu'nun her yerinde de buna benzer bir tatbikat var. Anadolu'da da bağlar vardır. Şehirlerin ve kasabaların dışında, 1-2 kilometre dışında bağlar vardır. Şehir sıcak olur veya keşmekeş bağa giderler. Millet bağda ailesiyle oturur. Atıyla, merkebiyle, arabasıyla her gün şehre iner. Memursa memuriyetine, esnafsa dükkanına tekrar bağa
döner. Hanımlara yarıyor bu iş.
Hanımlara yarıyor. Zaten Kayserili öyle demiş. Bizim bağın sefasını hanımlarla çocuklar sürerler. Cefasını da kara kaçanla ben çekeriz. Merkebe binip her gün şehre iniyormuş. Eskiden de böyle, şimdi var o. Hanımlar bağda kalsınlar. Ben şehirde oturayım. Erkekler o zaman kendi başını bağlayacak durumda değillerdi. Bir, yani yemek yapacak, çulunu çaputunu yıkayacak durumda değildi eski erkekler. Şimdiki böyle lokanta falan da olmadığı için erkekler mecburen gider ve gelirlerdi.
Yazık. Ya, ama karşıya gidip gelmek
daha
yani,
da zor. Daha
düşünsenize.
Şimdi bağa gidenler, İstanbul'da sayfiyeye gidenler eğer bir memuriyeti varsa sayfiyeden memuriyete gelir gider. Bu sayfiye köyleri, yani Erenköy'e, Bostancı tren çalışıyordu. Bu tren uzun zaman oradaki memurların sabahları işine gelmesine vesile oldu. Bakırköy'e, Bakırköy'den vapurla karşıya gider. Ama tren yokken elbette ki sizin dediğiniz zaten sayfiyeye göçenler azdı. Göçenler arasında diğer eğer memur varsa bu memur mecburen İstanbul'da kalmak zorundaydı. Hizmetkarlar varsa evdeki zaten sayfiyeye göçenler ekser hizmetkar çalıştıracak kadar variyetli olanlardır. Hizmetkarların bir kısmı şehirde efendiyle beraber kalır. Aile şeye göçer, sayfiyeye göçer ve bu şekilde zaman zaman da müsait olduğu zamanlarda da memur bey veya esnaf olan bey sayfiyeye gider. Dediğiniz gibi sayfiyenin sefasını hanımlar ve çocuklar ve hizmetkarlar sürerler. Sayfiyeye gitmek bir dert tabii, önceden denkler, döşekler, şunlar bunlar gidecek. Bunlar için ne lazım? Araba lazım.
Bir parantez açacağım şimdi. Burası kiralanır mı? Yaptırılır mı?
Ekseri kiralanır. İlk zamanlarda sayfiyelerin
yok çünkü
ilk zamanlarda sayfiyelerin tamamı kiralıktır. İstanbullular sayfiyenin tadını aldıkları zaman bu önce burada köy evleri kiralamaya başladılar. Ondan sonra burası rağbete binince bu köy evlerini uzun müddetli kiralayarak kendileri yapıp oturdular. Kiracı ama ev kendilerinin. Daha sonra buralarda arsa ucuz zaten. O zaman bina yapmak da kolay. Buralarda arsalar alıp, bahçeler alıp buralara evler yaptırdılar. İşte bu Erenköy, Bostancı, Kartal köylerinin doğuşu öyle, köşklerinin doğuşu böyle oldu. Daha yani, ilerlerde bağ evleri. Buraya kadar köşkler hep bu vesileyle yapıldı.
Yani aslında hem şehirde bir evleri var.
Evet.
Hem de sayfiyede bir evleri var.
Şehirde yani sur içinde bir konakları var veya Galata yakasında artık. Sultan Mecid'den sonra Galata yakası da İskenderun'da, orada da konakları var. Şehir içindeki evlere konak derler. Böyle sayfiye yerlerinde olanlara köşk derler. Köşk ekseri bahçeli olur. Konak bahçeli olmaz.
Yalı olursa.
Yalı ise deniz kenarında olana derler.
Lebi derya.
Dudak, denizin dudağında, denizin kenarında. Bu köşkler, çünkü bir evimiz olsun da kiradan kurtulalım. Devamlı kiracı olmak mühim değil. Çünkü bir de evler eskiyor. Kira evine bir şey yaptıramıyorsunuz. Kendi eviniz olursa yaptırıyorsunuz. Bu evler böyle doğdu. Ama çok kişinin evi yoktu. Bir de evi yaptırıyor, ölüyor. Varisler artık gitmiyorlar. Bir de o zaman daha zenginlerin birkaç evi vardı. Kiraya vermeler başladı bu köşkler. Kirayla tutanlar da vardı. Normal kendi evine de gidenler vardı. Aynı şey Boğaz köyleri de öyle. Boğaz köylerine yol yok. Ama şirket hayriye vapurları çalışmaya başlayınca Boğaz köylerinde itibarı arttı. İnsanlar buralara gidip önce ev tutmaya başladılar. Daha sonra buralara yalılar yaptırdılar. Ve Boğaz köyleri de aynı Anadolu ve Rumeli köyleri gibi şenlendi. Ve sayfiye olarak kullanılmaya başlandı. Yani tren Anadolu ve Rumeli köylerini, vapur işletmesi ise Boğaz köylerini şenlendirdi. Gidemediğin yer senin değildir demiş, evet. Halil Rıfat Paşa. Hakikaten öyle. Yani bir yerin rağbeti oraya gidip gelmekle alakalıdır. Bu sahil yolları, Boğaz köylerine yapılan yollar çok sonraki zamanlara aittir. Sahil yolu zaten ellerden sonra yapıldı. Bu köylere giden yollar ise köy yollarıydı. Zamanla bunlar araba gidecek yollar haline getirildi ama hiçbir zaman randımanlı olmadı. Yağmurda, karda Boğaz köylerinin yolları kapanırdı. Çünkü arkaları dağdır biliyorsunuz. Boğaz'ın öyle kendine mahsus bir topografyası vardır. Boğaz zaten bir dağ vadisi, vadidir. Arkaya doğru dağların tepeleri vardır. Onun için Boğaz'ın kenarı hep dağlardır. Oralara ulaşmak kolay değil. O köylerde sahildedir. O dağları delmek veya dağdan aşmak icap ediyor. Dağların imkan verdiği yerlerde yollar var. Şimdi de zaten bu şekilde nakliye ulaşım temin ediliyor. Şimdi peki, tek gezme bu mu? Sayfiye gezmesi mi? Hayır. Tabii ki şehir içinde de, sur içinde oturanlar, sur içinde, Üsküdar'da birbirlerine gider gelirler elbette ki. Yani gezme hiçbir zaman eksik olmaz. İnsanlar sosyal bir varlık. Hatta bazen karşı taraftan Üsküdar'dan sur içine, sur içinden Galata'ya, Galata'dan karşı tarafa misafirlikler olur. Ama bunlar yatılı misafirliklerdir.
Mecburen.
Çünkü mecburen sabah gideyim, akşam döneyim olmaz. Bu kadar zahmeti göze aldığınıza göre biraz kalmanız icap eder. Hele ada seyahati başlı başına bir seyahattir. 2-3 gün orada kalmak icap eder. Bir de zaten insanlar böyle her dakika birbirlerine gidip gelmezler. Şimdiki gibi telefon falan da olmadığı için gittim 3-4 gün kalır. Yani birbirlerine doymak isterler. En nihayet derler ki gözün ambarı yok kardeş, artık biz dönelim derler.
Gözün ambarı yok.
Ne kadar görsek de birbirimize doymayacağız. Onun için geri dönerler. Nasıl giderler? Tabii o zaman nakliye vasıtası binek hayvanlarıdır. Atlar, merkepler, katırlar.
Kadınlar da erkekler de bunu mu kullanır?
Bunu kullanırlar. Fakat Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren İstanbul'un içinde ata binme yasağı getirilmiştir. Bunun sebebini emniyet olarak da izah ediyorlar ama aslında temizliktir. Çünkü at şehri mahveder.
Peki buna bir çözüm bulunamaz mıydı, hijyene? Yani temizliğe?
Kolay değil. Yani düşünün, herkesin atı olduğu, at bulmak kolay. Bir de tabii İstanbul sokakları atla da bir yerden bir yere gelmeye müsait. Şimdiki gibi düşünmeyin. Bu büyük caddeler falan sonradan açıldı. İstanbul çok sıkışık bir yerdi. Yani düşünün, Cağaloğlu'na inen o yol bile onun yarısı kadardı. Tramvay yolu bunun yarısı kadardı. Buralarda nasıl atla gidilir gelinir?
Tek ana arter şey herhalde Edirne Kapı'dan.
Evet.
Sultanahmet'e giden.
Sultanahmet'ten başlayan o yol Edirne Kapı'ya devam eder. Burası eski imparator yoludur. Ama buna rağmen çok küçük bir yoldur.
O da mı dardır?
Dar bir yoldur. Yani iki araba yan yana geçemezdi buradan. Onun için planlanmamıştı. Zaten şehir içinde pek arabaya binilmesi de Bizanslar zamanında da tercih edilmiş. Osmanlılar zaten bunu da yasakladılar.
Bir de Bizans arabaları da daha yapı olarak küçük herhalde.
Evet. Osmanlılar zamanında sur içinde ne araba var ne at var. Bir yerden bir yere gitmek için
taban var
evet. Hatta anlatırlar şairlerden bir tanesi Nidai ismi zannediyorum. Bir şiir yazmış zamanın padişahına. Ve demiş ki Sultan 3. Mustafa diye hatırlamam da yanlış olmasın. Şiir o kadar beğenilmiş ki padişah kendisine bir caize, bir hediye vermek istemiş. Nidai Efendi, ben hediye istemiyorum. Ben Bağbali'de katibim efendim demiş. Malumunuzdur. Bağbali ise Cağaloğlu'nda. Sultanahmet'e yakın. İş evim ise Edirne Kapı'dadır veya Karagümrük'tedir. Oradan oraya gitmek gelmek çok zor. Ata binme müsaadesi istiyorum. Padişah demiş ki böyle bir kişi için kanun delinmez. Sana Bağbali yakın bir evceyiz. Satın alıp hediye ediyorum.
Daha büyük bir yapmış.
Hem daha büyük bir hediye ama aynı zamanda kanunların Osmanlılar'da ne kadar ehemmiyetle tatbik edildiğini göstermesi
bakımından. Ben yaptım oldu diyebilirdi.
Tabii diyebilirdi. Kimse de onu ayıplamazdı. Padişah Nidai Efendi'ye böyle bir imtiyaz vermiş. Kimse bunu sorgulamaz. Vardır bir bildiği derler. Neticede bir kişi. Ama bunun sonunun geleceğini ve kanunların suistimal edileceğini bildiği için buna izin vermiyor. Fakat çok sonralar artık Sultanahmet devrinden itibaren ata binme yasağı da kaldırılmış. Araba binme yasağı da kaldırmış ama at gene limitlidir. Hatta ben birinin hatıralarını okudum da Galata yakasından bir çocuk Suriçi'ne geliyor. Suriçi'ni çok beğeniyor. Soruyorlar nesini beğendin? Galata yakası daha güzel. Koku yok diye, at kokusu. Hmm. Bizim orada at pisliklerinden sokakta yürüyemiyoruz. Küçük çocuk bunu teşhis etmiş. Suriçi'ni öyle anlatıyor. Yani at kokusunun, at pisliğinin olmadığı tertemiz bir yer diyor.
Tabii nüfus arttıkça da daha da ihtiyaç
olacak. Onun için İstanbul'un içinde ata binmek ve binek arabası kullanmak memnuiydi. Ancak bir yerden bir yere nakil sebebiyle olduğu zaman hususi müsaadeyle buna izin veriliyordu.
Peki kadınların alışverişe çıkması vesairesi olur mu hep yürüyerek
hep
ya da gezmek?
Kadınlar ve erkekler sur içinde ama dikkatinizi çekerim hep yürüyerektir. Hatta
sur içi dediğiniz az bir yer
değil. Az bir yer değildir efendim. Az bir yer değildir.
Hani sur içini bugün gezelim deseniz ertesi gün yatmanız lazım.
Efendim işte Edirne Kapı'dan başlasanız Eminönü'ne yürüseniz ben mesafe mefhumu çok inkişaf etmiş değildir ama epey bir yoldur.
Oradan orası da değil. Oradan sur içini devam ediyorsunuz. Evet. Yedikule'ye doğru.
Daha neler, orası var.
Yukarı çıkacaksınız.
Bayağı bir iş. Yokuşlu yerleri vardır. Yani Bayezid'den aşağı ineceksiniz Kumkapı tarafına. Bayağı bir iştir. Ama eskilerde yürüme böyle. Bir de herkes ona göre hinterlantını seçiyor. Bu zahmetli bir iştir. Onun için zaten Edirne Kapı'nın eski resimlerini, gravürlerinde oralarda hep binek hayvanları vardır. Edirne Kapı'dan Eyüp'e gitmek isteyenler oradan binek arabası tutarlar veya bineğe binerler.
Zaten ayakları şişmiş. Oradan, halbuki oradan bir bıraksa kendini aşağı Eyüp ama.
Eyüp ama işte oradan gidemezler. O veya karşı tarafa gidenler için. Bu böyle. Onun için yani İstanbul İstanbul'dur o zaman. O zamanın şartlarında İstanbul'u mümkün mertebe temiz, tertipli, muntazam, asayişi yerinde, gıdası karşılanan bir merkez olarak tutmayı hedeflemişler hükümet.
Bütün bu tablo içinde anlayamadığım tek bir şey gece. Yani aydınlatmanın az olduğu, insanların sokağa çıkmaktan çekindiği, belki sokakların dar olduğu bir yer. Yani gece hayatını çok, gece İstanbul'unu çok gözümün önünde şekillendirebiliyor.
Gece İstanbul'u karanlık bir İstanbul. Yani eskilerin anlattığına bakarsanız. Çünkü sokak aydınlatması çok sonraları doğdu. Sultan Mecid'den itibaren başladı. Sultanahmet zamanında pek çok cadde hava gazı lambalarıyla aydınlatılırdı. Ve Cumhuriyet'ten sonra artık sokak aralarına da lambalar girdi. Fenerle gezme mecburiyeti vardı. Gece sokağa çıkanlar mutlaka elinde fener bulunduracaklar. Bu çok sıkı takip edilen bir husustu. Gece polisleri vardır, devriyeleri vardır.
Hadi siz tamam kendinizi gösteriyorsunuz ama
evet.
Yani çukuru var, görüyorsunuz? Su var, bu etraf.
Evet,
yani bana
alakalı,
gece İstanbul'un
onunla alakalı çekilen hikayeler, fıkralar da çoktur zaten. Kuyuya düşenler, efendim sokakta o hikayeler çoktur ama işte hem sokağı aydınlatıyor o.
Hiçbir hayat
cansız,
yok mu gece?
Gece hayatı yoktur. Ancak kış günleri birbirlerine giden gelenler vardır elleriyle, fenerleriyle. Yoksa
bir de havanın erken karardığı kış günlerini düşün.
Gece hayatı vardır tabii. Yani Pera'da bilhassa Sultanahmet'ten sonra ve bilhassa Meşrutiyet devrinde artık sokak lambaları vardır. Çok lüks oteller, binalar vardır. Sefaretler vardır. Burası çok bir Avrupa şehri hüviyetindedir. Elbette orada gece hayatı vardır. Lokantalar, kafeler, kabareler vardır. Ama onun dışındaki İstanbul gece hayatı diye bir hayat yoktur. Karanlıklar içindedir. Tek tük lambalar içindedir. Yani bir de o zamanki sosyal hayat zaten bunu icap ettiriyor. İnsanlar yatsı namazını kıldıktan sonra yatıyorlar. Hatta gayrimüslimler daha da erken yatarlar. Onun için derler ki güneş battı, gavur yattı. Onların çünkü yatsı namazı mükellefiyet olmadığı için. Onlar hemen yatarlar. Şey sabah erken kalkılır. Çok erken kalkılır. Yani düşünün, memuriyet sabah namazıyla başlar. Bugün sabah namazı güneş 5.30'da doğuyor. Düşünün 5.30'da memuriyet başlar. Ama öğlenin öğleden biraz sonra biter.
Yani insanların yine gün ışığından istifade etmesi evet, için buna bir göre ayarlandı. Fırsat verilmiş evet, gene de. Yani evet. Şimdi biz de mesela kış günü hala iş yerindeyiz, hava kararıyor, evinize gideceksiniz. Hani ne kadar aydınlık olursa olsun insan psikolojisi. Ben mesela kötü bir şey yapmışım ve hala sokaktayım hissi yaşıyorum evet. Kış günlerinde.
Yani o zaten bir insanın akşamleyin evine dönmesi Osmanlılar'da tasavvur edilecek bir şey değil. Akşam olmadan insanlar zaten evindedir. Çarşı pazarını görmüştür, alışverişini yapmıştır.
O yüzden öyle erken başlıyor tabii, ve tabii. Çok erken geç olmadan bitiyor.
Erken bitiyor ve böylece bir sistem kurmuş. Bu sistemde çok yadırganmıyor bu. Ama başka türlü yadırganıyor. Şimdi İstanbul Sur içinden ibaret değil. Boğaz köyleri, İstanbul köylerine nasıl gidiliyor, geliniyor? İstanbul'da binek arabası yok değil. Çok çeşitli binek arabaları var. Sadece at, katır, merkep değil. Bunlar zaten umumiyetle erkeklerin seyahati için işe yarayan vasıtalardır. Kadınlar arabalarla giderler. Kadınların en çok kullandığı ve seyahatlerde en çok bindikleri araba koç arabasıdır. Koç arabası bir çift öküzün, bazen bir öküzün çektiği bir arabadır. Anadolu'daki kağnılara benzer. Ağır gider ama kadınların ayağını yerden keser. Bu koç arabalarının üstü açık olabilir yazları ama ekseri bu kovboy filmlerindeki gibi üç tane çember çemberin üzerine örtüler atılarak dışarıdan içindeki kadınların görmesi engellenir. Arka
yani
tarafı gene
açık. Tahtadan ya da başka bir şeyden yapılmış değil, bezle örtülür.
Bezle örtülür veya böyle kalın keçelerle örtülür. Hanımlar zaten ağır hareketi o zaman yadırgamazlar. Hayat zaten ağırdır. Bu araba da ağır gider ama kadınların ayağını yerden keser.
Yürümekten iyidir diye
çocuklar yanında yürürler koç arabasını. Yani onlar binmek istemezler. Bazen binerler, bazen inerler.
O kadar yavaş.
O kadar yavaştır koç arabası. Ama çok yaygındır koç arabası. Yani Anadolu'da en çok, İstanbul'da en çok kullanılan.
Sur içinde yok ama gene.
Sur içinde yok, hayır. Sur içinde araba yok. Sur içinde araba yok. Sonradan
faytonlar. Ne diyeyim ki Edirne Kapı'ya kadar geliyor.
Evet.
Eminönü'ne kadar gelemiyor. Kağıthane'den
geçiyor mesela, karşı tarafa götürüyor, Galata yakasına götürüyor. Veya karşı tarafta bunlar çok var. Üsküdar'dan biniyorsunuz. Sizi Erenköy'e götürüyor, efendim yukarıya götürüyor veya sur dibinden biniyorsunuz, Zeytinburnu'na gidiyor. Buradaki köylere gidiyor. Yani koç arabasına çok kullanılıyor. Başka faytonlar var. Faytonlar bugün de çok kişinin bildiği tek körüklü ve iki kişinin ancak oturabildiği arabalardır. Üç kişi olduğu zaman şoförün yanına oturması, yani arabacının yanına oturması icap eder. Bu faytonların körüğü yazın güzel havada indirilir. Açık havada gider insanlar ve yağmurda ve kötü havada kapatılır. Hatta bazen dizlere de battaniye verir faytoncu çünkü rüzgar çarpar. Bu arabalar yaylıdırlar. Yürürken yaylandıkları için çok rahat arabalardır. Konforlu arabalardır. Ve hızlı giderler, at koşuludur. Ekseri bir, bazen iki at koşuludur. Sur içine daha zaten o zamanlar tramvaylar yapıldığı için sur içinde yine arabalara çok ihtiyaç kalmamıştı. Sultan Mecid'den itibaren sur içinde tramvaylar var artık bir yerden bir yere giden. Önce atlı tramvaylar, sonra elektrikli tramvaylar var. Faytonun iki tarafı körüklüyse buna lando deniyor. Kalabalık aileler, kalabalık yolcular içindir bu. İki kişi bu tarafa, iki kişi bu tarafa oturur. İki tarafta da aynı fayton gibi körük vardır. Bazen körükleri kapattığınız zaman yanları değil ama tepesi kapanır. Yine İstanbul'da çok kullanılan tek araba veya tatar arabaları vardır. Bunlar ekseri yük taşımada kullanılır. Bunlar yaysız arabadır. At arabasını düşünün. Dört teker, üzerinde bir tahta tabla. Yaysız olduğu için bundan bir yerden bir yere gitmek çok zahmetlidir. Böbrek taşı düşüremeyen bir de doğuramayan hanımları bu tatar arabasına bindirirler ekseriye. Tatar arabaları ama eşya taşımaya mahsustur. Bir de kupa arabaları vardır. Kupa arabaları filmlerde, bu masallarda falan da Cinderella'nın bindiği tarzda böyle yarım daire şeklinde bir oda. Bazen normal silindir, özür dilerim, dikdörtgen bir prizma şeklinde bir odadır. Ahşaptandır. Bazısı süslüdür, bazısı süslüdür. Kapısı vardır, içine oturulur. Dört kişi içine en az rahatça oturur. Bunlar daha ziyade zengin aileler için bir yerden bir yere gitmede kullandıkları arabadır. İki at çeker bunu en az. Ağır bir arabadır. Dört tekerleklidir ve yaylıdır.
Bu da kiralanır mı yoksa insanların bunlar, kendilerine ait midir?
İstanbul'da hiç kimsenin arabası yoktu. Bu arabalar kiralanırdı arabacılarla. Zaman içinde bu arabaları çok kullananlar araba edindiler. Ama bunlar yine bir elin parmaklarını geçmez. İstanbul'da araba sahibi olanların sayısı çok azdı. Ekseri kira, bu enteresandır. Avrupa'da mesela zenginlerin ileri gelen hepsinin arabaları vardı.
Evet.
İstanbul buna müsait olmadığı için.
Yani onu muhafaza etmek
değil mi? Müsait olmadığı için araba edinmemişlerdir. Çünkü araba demek, seyis demek, arabacı demek, at demek, bakımı. Bunların bakımı zahmetlidir. Bunları kira. Aynı şekilde kayık da öyledir. Mesela kayığı olanlar vardır, hususi kayığı olanlar. Ama ekseri kayıklar da kiralıktır. Kayıkçılar vardır. Ekseri de Çankırılı'dır bunlar. Hatta
Çankırılı.
Enteresandır, evet. Suyu bardakta gören, evet. Çankırılılar nasıl kayıkçı olmuş dermiş eski İstanbullular, ama bir Çankırılı gelmiştir muhtemelen, kayıkçı olmuş. Diğer Çankırılı'ya da getirmiş.
Öğrenmiş.
İstanbul'da kayıkçıların ekserisi Çankırılı'ydı. Bu arabaların ekserisi kiralıktır. Bunların belli kiralandığı yerler. Sonra sur içinde de fayton kullanma izin verilince Sultan Hamit zamanında Eminönü'nde ve belli yerlerde artık faytonlar vardı. Ve İstanbul'da sur içinde de artık faytonla bir yerden bir yere gitmek mümkündür. Arabayla atla binmek o zaman sadrazama, padişaha, belli kişilere mahsus bir imtiyazdı. Onun dışında halk ata zaten binmezdi. Şeyin içinde gene ata binilmezdi. Sadece faytonlar müstesna. Bu at arabaları Sultanahmet devrinde de itibarını sürdürdü. Avrupa'da otomobil bulunmuştu ve çok olmasa bile yayılmıştı. Fakat Osmanlı ülkesinde araba çok nadirdi. Sultanahmet'in otomobil ithaline karşı çıktığı söylenir. Rivayete göre İstanbul sokaklarının gayrimuntazam oluşu, muhalifleri emniyet sebebiyle, efendim kendisine bir suikast yaparlar da arabayla kaçarlar değil, halbuki bundan değil. İstanbul'un fevkalade enteresan topografisi, bugün bile problem olan bir topografisi var. Sultanahmet'in benim tebam telef olur bunda dediğini söylerler. Birkaç tane polislere belli yerlere otomobile izin verildiği söyleniyor.
Kendisinin var mı?
Kendisinin otomobili yoktur. Kendisi hiç otomobile binmemiştir Sultanahmet. Sarayda otomobile binen ilk hükümdar Sultan Reşat olmuştur. O bile çok otomobili tercih etmemiştir. At arabalarıyla gidip gelmeyi tercih etmiştir. Meşrutiyet devrinde İstanbul'da otomobil çok yaygınlaştı. Bilhassa Galata'daki gayrimüslimler arasında, sefaret mensupları arasında otomobil sahibi olanlar oldu. Hükümet otomobil edindi ve İstanbul'da ciddi trafik problemleri meydana geldi. Çünkü İstanbul sokakları otomobil trafiğine göre ayarlanmadığı için ciddi trafik kazaları yaşandı. Ama otomobiller yavaş gittiği için bunlar hiçbirisi ölümlü kazalar değildi. Fakat bunlar bile günlerce İstanbul halkının konuştuğu, gazetelere haber olan kaza cinsindeydi. Ayda yılda bir kaza olurdu.
O da haber olurdu elbette.
Tabii o, yani evet. At arabası da kaza yapardı. At arabasında da efendim ezilenler, çarpılan, hatta meşhurdur. Bu Galata Köprüsü açılıp kapanıyordu yakın zamana kadar. Geceleyin 2 ile 4 arası zannediyorum açılırdı. Gemiler geçerdi Halice. Sonra kapanırdı. Hatta Süleymaniye'de bir ahbabımız vardı. Biz onlara geldiğim zaman seyretmek benim çok hoşuma giderdi. Köprünün açılması kapanması ben beklerdim. Bir tane paşazade gece Galata'da aleme gitmiş meşrutiyet devrinde. Ondan sonra demek arabacı da kafası dumanlı veya dikkatsiz diyelim. Geceliğin oradan sürüyor köprüye. Köprü açık.
Of.
Halic'in dibine gömülüyorlar. Arabacıyı zar zor kurtarıyorlar. Paşazade ve arabalar. Araba Halic'in dibindedir şimdi. Evet, bulunamadı bile.
Peki neden?
Çamur var. Balçık. Altta balçık çekiyor. Düşeni çekiyor. Bir de debelendilerse, başka da ani de bir kurtarma olmadıysa. Çok şey vardır. Halic'in dibinde çok gemiler, çok şeyler vardır. O zaman da batmış kalmış.
Beyin konuşalım mı? Halic'in dibindeki
Halic'in yarısı çamur malum.
Evet.
İçindekin bilir neler var.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.